Ayrım 27, sayfa 280. Hizuran, Orlando'nun o güne dek karşılaşmış olduğu insanların tümünden farklıydı. Sevgisini de onun için bambaşka, yepyeni bir şekilde ifade ediyordu. Bunu yaparken genç ve kıvrak vücudunun güzelliğini kullanmıyordu. Kölece bir teslimiyet içinde de değildi. Tam aksine onunla bir hayvan gibi konuşuyordu. Göz ve vücut dili açık, anlaşılır ve gerçekti. Yüzü duyguların ve düşüncelerin kelimelerle ifade edebileceğinden çok daha belirgin bir şekilde okunduğu açık bir kitap gibiydi. Hizuran Orlando ile ağzını kullanmadan konuşuyordu. Kollarının arasında yattığı tüm saatler boyunca ona bir tek kelime bile söylememişti. ''Çok güzelsin'' dedi ona Orlando. Hizuran'ın gözleri ışıldadı. ''Geri döndüğüme seviniyor musun?'' Genç kız onu öptü ve efendisinin eve dönüşüne sevinen bir köpek yavrusu gibi üzerine atladı. Söylediklerini anladığı aşikardı ama neden hiçbir şey söylemiyordu? Yoksa kendisiyle konuşması yasaklanmış mıydı? Dudaklarını hangi sır mühürlüyordu? Bunu sorduğu takdirde kendisini ele vereceği muhakkaktı. Çünkü Adrian kızın bu suskunluğunun sebebini kuşkusuz biliyordu. Ansızın mumların alevleri titredi. Kapıda Elhadi belirmişti. ''Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama yola koyulmalıyız. Gün ağarmak üzere.'' Orlando, Elhadi'ye bir şeyler söylemek için ayağa kalktı. Bu esnada Hizuran'a sırtını dönmüştü. Kızın attığı çığlığı bir daha asla unutamayacaktı. Yaralı bir porsuğun genizden gelen haykırışını andırıyordu. Orlando süratle arkasına döndü. Hizuran, ardına dek açılmış gözlerle ona bakıyordu. Orlando'nun kendisini sakinleştirmesine fırsat bırakmadan ona bir cehennem zebanisiymiş gibi baktı ve kaçıp gitti. ''Nesi var?'' ''Sırtındaki doğum lekesi onu korkuttu.'' dedi Elhadi. Doğudaki dağ sırtlarında güneşin ilk ışıkları belirmeye başlamıştı. Birlikte sessizce kayağa bindiler. Kayaların arasına indiklerinde de birbirleriyle konuşmadılar. Elhadi önden gidiyor, Orlando onu takip ediyordu. Ölüm tünelinde mola verdiler. Güneş gökte oldukça yükselmiş olmasına rağmen geçidin dibi hala karanlıktı. Elhadi katranlı bir meşale yakmıştı. Onu Orlando'nun yüzüne yaklaştırdı ve sanki ilk kez görüyormuş gibi ona uzun uzun baktı. ''Bana sağ kolunun altını göster.'' ''Bu da nesi?'' diye güldü Orlando. ''Göster.'' dedim. Orlando gömleğinin sağ kolunu yukarı sıyırdı. Elhadi, kolun içinin bileğinden dirseğine kadar olan kısmını dikkatle inceledi. Parmak uçları teninde geziniyordu. ''Bu ne anlama geliyor?'' diye sordu aklına son derece kötü şeyler gelen Orlando. Vücudunun her bir sinirinde ayrı ayrı alarm zilleri çalıyordu. Elhadi cevap verdi. ''Peygamber mührü seni ele verdi. Sen olduğunu sandığımız adam değilsin. Seni anlamıyorum. Hizuran senin vücudunu hepimizden iyi tanıyor. Bu leke onu neden korkuttu?'' ''Çünkü o çıban sırtımda daha yeni çıktı. Onu fark etmemişim. Çünkü ensemde gözlerim yok. Çıbanlar gelir ve gider. Bu sorgulama da neyin nesi?'' ''Bu bir çıban değil. Bu bir doğum lekesi. Ana karnında oluşur. Bir an için söylediğinin doğru olduğunu kabul edip, bu lekelerinde çıbanlar gibi sonradan ortaya çıkabileceklerine inanalım. Peki sağ kolunun altındaki yara izlerinin kayboluşunu nasıl açıklıyorsun?'' ''Bu bir mucize olmalı.'' Yaban kedisinin dişleri derin yaralar açmıştı. Sen Adrian değilsin. Kimsin sen? Yaşlanıyorsunuz Elhadi, diye güldü Orlando. Artık sağla solu birbirine karıştırmaya başlamışsınız. Yara izlerini görmek istediğinizi bana neden söylemediniz? Sol kolumda, oldukları yerde duruyorlar. İşte kendiniz bakın. Orlando gülerek ona sol kolunu uzattı. Elhadi kolu iki eliyle kavradı ve daha iyi görebilmek için biraz eğildi. Tam o anda Orlando'nun darbesi ensesine inmişti. Tavşanlar bu yöntemle öldürülüyordu. Elhadi de yere düşmeden önce ölmüştü. Mağaranın ağzına ulaştığında Orlando ter içinde kalmıştı. Omuzlarındaki ölü her geçen an ağırlaşıyordu. Vakit daralıyordu. Güneş vadinin üzerinde oldukça yükselmişti. Orlando Elhadi'yi atının üzerine oturttu ve düşmemesi için sıkı sıkı bağladı. Adam uyuyormuş gibi duruyordu. Sabah sesi giderek koyulaşıyordu. Yolun en dar yerinde Orlando atından indi. Alamut bir sis duvarının arkasında yükseliyordu. Ölünün gömleği omuzlarından kaymıştı. Orlando onun kaslı omuzlarına ve kollarına baktı. İkili dövüşte hepimizden üstündün. Ama senin söylediğin gibi, hangi yöntemle olursa olsun mutlaka kazanmak zorundayız. Düşmanı uyurken doğrulan bir adam, düşmanı uyanırken çoktan ayaktadır. Bu gece cennet bahçesinin meyvelerine el sürmemeliydin. Çünkü iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün diye yazılmıştır. Orlando atın burun deliklerini okşadı. Affet beni kardeşim, böyle olması gerekiyor. Sonra da kırbacıyla hayvanın sağrısına sert bir darbe indirdi. Gözleri fal taşı gibi açılan hayvan bir sıçrayışta uçuruma atladı. Duyduğu şiddetli acı korkusuna ve içgüdülerine baskın gelmişti. Böylece binicisiyle beraber uçurumun derinliklerinde gözden kayboldu. Affet beni Tanrım diye dua etti Orlando. Alçak gönüllü olmayı unuttuğumu biliyorum. Ama alçak gönüllülük kuzulara has bir erdem değil midir? Kurtların dünyasında yaşayan bir koyun senin adına nasıl zafer kazanabilir? Sonra atını mahmuzladı ve arkasına bile bakmadan uzaklaşıp gitti. Elhadi'nin ölümü Alamut'ta şaşkınlıkla karşılanmıştı. Orlando, İhvan As-Safa'nın 12'ler meclisinde olup bitenleri anlattı. Ansızın sisin içinde bir grup güvercin belirdi. Hemen yanımızdaydılar. Kanat çırpışları atları ürküttü. Paniğe kapıldılar. Ben eğerden düştüm. Ama atı yakalamayı başardım. Elhadi'nin atı ise şaha kalkmıştı. Dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Tüm bunlar göz açıp kapayıncaya dek olup bitti. Ona yardım edemedim. Yaşam ve ölüm bir madalyonun iki yüzüdür dedi Hazim. Biri diğerini doğurur. Daha iyi bir ölümü hak etmişti diye ekledi yaşlılardan biri. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Orlando onları üzerinde Alamut'un bulunduğu kayanın dibinde ölüm yerlerinde buldu. Ahır uşakları Elhadi'nin parçalanmış vücudunun üzerini taşlarla örttü. Alamut'ta mezarlık bulunmuyordu. Akbabalar ve kuzgunlar daha günler boyu at leşinin başında birbirleriyle kavga ettiler. Çığlıkları kalenin burçlarına dek yükseliyordu. Ama bunlar Elhadi'nin ardından tutulan tek yas belirtisiydi. Orlando'nun huzuru artık hiç kalmamıştı. Geceleri ter içinde son derece kötü duygularla uyanıyordu. Onu rahat bırakmayan Elhadi'nin ölümü değil, Hizura'nın gözlerindeki dehşetti. Sınavda başarılı olamamıştı. Başına gelecek büyük felaketi ancak işlediği cinayetle engellemişti. Hizuran nasıl davranacaktı? Kendisini ele verecek miydi? Korkma, ona güvenebilirsin dedi Edrian'ın sesi. Seni seviyor. Hayır, asıl seni seviyor. Bu aynı şey. Gerçekten de öyle mi? Bundan nasıl şüphe edebilirsin? Onu tekrar görmeye mecbur muyum? Mecbur değilsin. Ama onu görmeyi kendin isteyeceksin. Özlem ve kuşku karışımı tuhaf bir duygu Orlando'nun aklını karıştırıyordu. Allah, La Gutibal Çizuran. O muhteşem bahçe neyin nesiydi diye sordu Orlando. Yoksa gerçekten cenneti mi gördüm? Hayır, cehennemi diye karşılık verdi Edrian. Horasan ile İran arasında fedailerin tam 24 kalesi vardı. Alamut'tan sonra bunların en önemlileri Gildruh ile Lamyasar kaleleriydi. Dağın yaşlısı Lamyasar Şahnası'nı Elhadi'nin halife olarak tayin etti. Şahna Ebu Menzir, Moğollara karşı yürütülen savaşta büyük yararlılıklar göstermişti. Deylem'in tüm vadilerinde onun kahramanlıkları anlatılıyordu. Ebu Menzir'i Alamut'a götürmek için 7 kişilik bir heyet Lamyasar'a gönderilmişti. Orlando da onlardan biriydi. 7 atlı ve 8 yük hayvanı gecenin geç bir vaktinde yola koyulmuşlardı. Büyük ayı takım yıldızını izleyerek kuzeye doğru yol alıyorlardı. Güneşin doğuşundan sonra Raştegan Vadisi'ne ulaştılar. Gecelerin soğukluğuna rağmen sabah güneşi son derece yakıcıydı. Çayırlardaki gölgeliklerde sık sık dinlenmek zorunda kalıyorlardı. Hicce ayının bu son günlerinde, Hristiyan takvimine göre Ağustos başlangıcında, yamaçlarda artık sadece yabani nane, papatya ve bazı çiçek türleri yetişiyordu. Dağ köylerinde hasat harman yerlerinde toplanıyordu. Saman yığınları dağların monotonluğunda altın gibi parlıyordu. Kuzgun karası öküzler, silindir biçimli büyük taşları bir çember etrafında döndürüp duruyorlardı. Genç ya da ihtiyar, herkes taneleri başaklardan ayırmakla meşguldü. Kadınların büyük tahta yabalarla havaya fırlattıkları saman sapları bir altın yağmuru şeklinde yere düşüyordu. Akşam olunca Razigirt yaylasına ulaştılar. Bir keçi çobanının kulübesinde konaklama imkanı bulmuşlardı. Ağzında tek bir diş bile kalmamış olan ihtiyar onlara süt ve peynir ikram etti. Neşeyle kırpıştırdığı gözleri buruş buruş yüzünün derinliklerine gömülmüştü. Saçı ve sakalı keçilerinin postlarıyla aynı renkteydi. Yanında bulunan bir oğlan atlara yem ve su vermiş, sonra da kulübenin tam ortasında bulunan ocakta bir ateş yakmıştı. Ateşten yükselen duman tavana asılı olan sucukları tütsüleyerek çatı tahtalarının arasından dışarı çıkıyordu. Dağın yaşlısının hizmetine girmek isteyen bir delikanlının kaç yaşında olması gerekir diye sordu çoban. En az 14 dedi Alamut'tan gelen adamlar. O halde daha vakti var. Ertesi gün çorak toprakların üzerinden geçtiler. Nizariler kışın aşırı soğuklar yüzünden kurtların bile buralara çıkamadıklarını söylüyorlardı. Ertesi geceyi Haydut Geçidi adı verilen bir dağ boğazındaki sefil bir kulübede geçirdiler. Kana susamış pire ve bit orduları insanların ve hayvanların üzerine saldırmıştı. Adamlar köpekler gibi kaşınıp duruyordu. Ertesi gün yoğun bir sis içinde yol aldılar. Hazar denizinden yükselen buhar kümeleri dağların kuzey yamaçlarında yoğunlaşarak ağır ve nemli bir katman oluşturuyordu. Toprak fırından taze çıkmış bir ekmek kadar güzel kokuyordu. Ertesi gün bulutlar dağıldığı zaman siyah taş dovasındaki pirinç tarlaları gözlerinin önüne serildi. Ancak bu kez sivrisinek bulutlarının arasına girmişlerdi. Adamlar yüzlerini harem kadınları gibi peçeyle örtmüşlerdi ve sadece gözleri dışarı bakıyordu. Ne var ki ne örtünme ne de sarımsak suyu fayda etmiyordu. Atların durumu daha da kötüydü. Ancak yükseklere çıktıklarında bu beladan kurtulmayı başardılar. Issız ama güzel bir yaylaya ulaşmışlardı. Öğlene doğru eski Deylem Krallığı'nın başkenti Rudbar Kalesi'nin yıkıntılarını gördüler. Bu kez ceviz ve kestane ağaçlarının gölgesinde yürüyorlardı. Ağır ağır yürüyen kaplumbağalar yollarından çekilmeye çalışıyordu. Bir dinlenme anında Orlando hemen yakınlarındaki bir akrebi seyretti. Hayvan ucunda zehirli iğne bulunan kuyruğunu dikmiş, mağrur ve kötü bakışlarla etrafını süzüyordu. Öğleden sonrasının geç saatlerinde dimdik yükselen bir kayanın üzerine kurulmuş olan Lamyasar Kalesi'ni gördüler. Vadinin üzerinde bir yıldız gibi parlıyordu. Alamut'tan çok daha küçüktü. Bir şehir olmaktan ziyade bir kaleydi. Ancak fedailerin en dayanıklı kalesiydi. Alamut bir yıkıntıya dönüştükten uzun zaman sonra bile kendisini savunmaya devam edecekti. Yol çok dik olduğu için atlarından inmek zorunda kaldılar. Başlarının üzerinde çığlıklar atan kargalar dolanıyordu. Kale sakinleri tarafından beslendikleri için tüm iki ayaklılara doğal birer besin kaynağı gözüyle bakıyorlardı. Gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Birisinin kaleye gizlice yaklaşması mümkün değildi. Hiçbir bekçi köpeği, lamyasar kargaları kadar uyanık ve dikkatli olamazdı. Aşağı bırakılan asma köprünün üzerinden geçtikleri zaman Orlando aşağı bakmaya cesaret edemedi. Çünkü kaleyi dağ yolundan ayıran uçurumun derinliğini kestirmek bile mümkün değildi. Bu kaleyi fethetmek isteyenin vay haline. Hoş geldin içkisi olarak ikram edilen berrak, soğuk suyun tadı mükemmeldi. Hazırlanan sıcak banyoda yıkanmak ise ayrı bir zevkti. Lamyasar efendisi El Amir, onları kulesinin zemin katında bekliyordu. Ebu Menzir ve 12 kişilik İhvan As-Safa meclisi de onunla birlikteydi. Çift kat halıların üzerinde alçak bir masanın etrafında oturuyorlardı. El Amir, Alamut'tan gelen konuklarını onlara teker teker takdim etti. Sıra Orlando'ya geldiği zaman salona mutlak bir ölüm sessizliği çökmüştü. ''Demek o bu'' diyordu adamların bakışları. El Amir'in verdiği bir işaret üzerine oğlan çocukları sofraya yemekleri getirmeye başladılar. Safran sarısı pilavın üzerinde yağlı kuzu eti. Adamlar çıplak elleriyle çanaklara uzandılar. Orlando bu fırsatı Elhadi'nin halefini incelemekte kullandı. Ebu Menzir'in kaplanınkini andıran bir çenesi vardı. Lokmasını çiğnerken ağzını kapatmıyordu. Dudaklarını çevreleyen kapkara bıyık ve sakal, iri dişlerinin olduklarından da beyaz görünmelerine neden oluyordu. Geniş çenesi onun acımasızlığını, küçük, kurnaz bakışlı gözleri de etrafında olup biten her şeyi bir anda kavrama yeteneğini gösteriyordu. Çekik gözleri ve çıkık elmacık kemikleri damarlarında Moğol kanı taşıdığının deliliydi. Orlando, Ebu Menzir'in tehlikeli bir rakip olduğunu idrak etmişti. Lamyasar Kalesi'nde 2 gün kaldılar. Yola koyuldukları zaman yanlarında 4 kişi daha vardı. Ebu Menzir, at uşağı ve 2 karısı. Geniş şalvarlar giymiş, yüzlerini peçeyle örtmüş olan kadınlar, kafilenin en gerisindeki yük hayvanlarının arasında at sürüyorlardı. Zahid adındaki at uşağı, efendisinin yanından bir an olsun ayrılmıyordu. Onu bir gölge gibi takip ediyordu. Ancak alçak gönüllü bir ifadesi yoktu. Teslimiyeti sadece Ebu Menzir'le sınırlıydı. Diğer adamlara birer ağabey gibi davranıyordu. Orlando onun en fazla 18 yaşında olduğunu düşündü. Sert bir deylem lehçesi konuşuyordu ve sırım gibi bir vücuda sahipti. Saatlerce at sürdükten sonra bile ellerinin üzerinde yürüyor, birbiri ardına perendeler atıyordu. Görünüşe göre sonu gelmez bir kas gücüne sahipti. Kadınlar ise kapkara çarşaflarıyla yol kenarına çömelmiş kargaları andırıyordu. Bez bebekler gibi atların üzerinden indiriliyor ve tekrar oturtuluyorlardı. Sadece bir defasında bir dağ sırtını açtıkları esnada rüzgar peçelerini havalandırdı. Orlando genç, ürkek bakışlı kadın yüzleri görmüştü. Alamut'a vardıkları gün Hazim, Orlando'yu yanına çağırttı. ''Kuayim bu gece seni görmek istiyor.'' Dağın yaşlısı onu kulesinin büyük odasında bekliyordu. Birlikte tekrar üst kalenin burçları, geçitleri ve dehlizleri arasında dolaştılar. ''Yunan felsefe okullarında ayakta ders verilirdi.'' dedi Kuayim. ''Bunun akıllıca bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Oturan bir insan gevşer, oysa kafanın çalışması için bedenin de çalışması gerekir.'' Orlando kendisine Elhadi'nin ölümüyle ilgili sorular sorulmasını bekliyordu. Buna karşın Kuayim ona şunu sordu. Zahit hakkında ne düşünüyorsun? Ebu Menzir'in at uşağı mı? O bir at uşağı değil, bir fedai. Onu Ebu Menzir yetiştirdi. Bu delikanlıyla 3 gündür berabersin. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bedensel güçleri en üst seviyede, ancak dövüş yeteneği için bir şey diyemem. El İskenderiye'ye senin yerine o gidecek ve Ali'nin başladığı işi bitirecek. O Mısırlıyı cehenneme gönderecek. Fedaileri cennet bahçesine yalnız göndermediğimizi biliyorsun. Bir arkadaşla paylaşılmadığı müddetçe cennet ne işe yarar ki? Ali senin için ne idiyse sen de Zahit için öyle ol. Onunla dostluk kur. İnsan kazanma sanatını biliyorsun. Gerçekten bunu biliyor muyum? Aksi takdirde Alamut'ta bulunuyor olur muydun? Onunla hemen yarın ava çık.